Ayrım 30.
Bir süre yatağımda öylece yatıyorum derken Laman'la annem horlamaya başlıyorlar. Kardeşlerim çoktan uyumuş zaten. Artık bu evde kalamam. Laman bir daha böyle üzerime gelirse bıçağı gırtlağına dayanırım. Ama nereye gidebileceğimi bilmiyorum. Evden çıkıp Sarsfield kışlalarından Monument Cafe'ye doğru yürürken bir gün Laman'dan öcümü nasıl alacağıma dair planlar kuruyorum. Amerika'ya gidip Joe Lewis'i bulacağım ve ona yaşadıklarımı anlatacağım. O halimden anlar çünkü kendisi de yoksul bir aileden geliyor. Bana kaslarımı nasıl geliştireceğimi, yumruklarımı nasıl kullanacağımı öğretir. Laman'ı havaya uçuracağım apakartı bana gösterir. Ve Laman'ı Mangart'taki aile mezarlığına götürüp çenesine kadar toprağa gömerim. Bana yalvarmaya başladığında hiç şansın yok Laman diyerek suratına toprakları atarım. Beni dövdüğü için, tekmeleri attığı için ve bisikletini vermediği için ve annemle o heyecan meselesi için özür dilemeye başladığında da kahkahayı basarım. Zaten o günahı işledikten sonra kurtuluşu yok. Kesin cehenneme gidecek. Sokaklar kapkaranlık. Meliçi kadar şanslı olup sarhoş bir askerin sokağa attığı ya da düşürdüğü bir balık ve patates paketi bulabilmek için gözümü dört açmam gerekiyor. Ama yerlerde bir şey yok. Dayımı bulabilirsem belki cuma akşamları aldığı balık patatesinden bana biraz verir. Dükkana uğruyorum. Gelip gittiğini söylüyorlar. Artık 13 yaşında oldum ve ona dayı demiyorum. Herkes gibi ben de ab ya da abot diyorum. Anneannemin evine gidersem ab bana bir lokma ekmek verir ve geceyi orada geçiririm. Ona birkaç haftaya kadar postanede işe başlayacağımı ve bol bahşişlerle kendi hayatımı kurabileceğimi söylerim. Ab balık ve patatesini bitirmek üzere. Yatağına oturmuş, balık ve patates paketinin sarılı olduğu gazete kağıdını yere atmış. Yemeğini bitirip elini ağzını battaniyeye siliyor. Beni görünce şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Her tarafım şişmiş. Düştün mü? Ona düştüm diyorum çünkü olayları anlatsam anlayamayacak. Bu halde bir yere gidemezsin diyor. Anneannemin yatağında yatabileceğimi söylüyor. Gözlerimde kan çanağı gibiymiş. Evde bir lokma ekmek bile olmadığını söylüyor ve az sonra uyuyup kalıyor. Yerimden kalkıp balık ve patates kağıdını alıyorum ve Limerick Leader'ın ilk sayfasındaki sinema ve diğer gösterilerin ilanlarını bir güzel yalıyorum. Başlıkları da yalıyorum. Montgomery'yi ve Patton'un Almanya'daki ve Fransa'daki çatışmalarını, Pasifik Savaşı'nı, ölüm ilanlarını, spor sayfalarını, yumurta ve tereyağı ve jambon fiyatlarını yalıyorum. Gazetede bir damla yağ bile kalmıyor. Her tarafını yalayıp yutuyorum ve ertesi gün ne yapacağımı düşünmeye başlıyorum. 14. Sabah Abbott bana Catelyn O'Connell'den ekmek, yağ, çay ve süt almam için para veriyor. Çay yapıyor ve bana da çay veriyor. Şekeri idareli kullan, ben milyoner değilim diyor. Bir dilimde ekmek ye ama çok kalın olmasın. Temmuz ayındayız. Okul sonsuza kadar kapanmış durumda. Birkaç haftaya kadar postanede telgraf dağıtımı işime başlayacağım. Artık bir erkek gibi çalışacağım. Boş zamanlarımda dilediğimi yapabileceğim. Sabah ister kalkarım ister kalkmam. Babam gibi uzun yürüyüşlere çıkarım. Param olursa Lyric sinemasına gidip şekerlemelerimi yiyerek Errol Flynn'in ortalığı birbirine karışını izlerim. Abbott'un eve getirdiği İngiliz ve İrlanda gazetelerini okur, Laman'ın kütüphane kartını kullanmaya devam ederim. Bir gün annem Michael'a bana bir şişe sütle biraz yağ batırılmış ekmek gönderiyor. Laman'ın artık kızgın olmadığını, eve dönebileceğimi belirten bir de not yazmış. Michael, eve geliyor musun Frankie diye soruyor. Artık burada yaşıyorum, oraya geri dönmem. Ama Meliçi de orduya katıldı. Hiç ağabeyim kalmadı. Bütün çocukların ağabeyleri var. Benim Alfie'den başka kimsem yok. O da daha 4 yaşında bile değil. Doğru dürüst konuşamıyor. Geri gelmiyorum Michael. Asla gelmeyeceğim. Sen dilediğin zaman buraya gelip beni görebilirsin. Gözlerinde biriken yaşları görünce içim parçalanıyor ve peki geliyorum demek istiyorum ama bambaşka şeyler söylüyorum. Laman Griffin'le asla yüz yüze gelemem artık. Annemin de yüzüne bakabileceğimi pek sanmıyorum. Michael'ın tabanı çıkmış ayakkabısıyla uzaklaşmasını istiyorum. Postanedeki işime başlayınca ona ayakkabı alacağım. Evet alacağım. Bir de yumurta alıp onu Lyric sinemasına götüreceğim. Sinemada ona şeker alacağım. Sonra da Newton'da balık ve patates yedireceğim. Patlayana kadar balık ve patates yiyeceğiz. Bir gün elektriği, özel tuvaleti olan bir ev tutacak kadar para kazanacağım. Herkes gibi çarşafları ve yastıkları olan yataklarımız olacak. Pırıl pırıl bir mutfakta kahvaltımızı edeceğiz. Çay fincanları ve tabakları, yumurtalıklarıyla sofralar kuracağız. Çaydanlıkta çayımız kaynayacak. Bol tereyağlı rafadan yumurtamızı yiyeceğiz. Kızarmış ekmeklerimize bol bol marmelat süreceğiz. BBC ve Amerikan Silahlı Kuvvetler Radyosu'nu dinleyeceğiz. Hepimize güzel elbiseler alacağım ve artık yırtık pantolonlarımızdan kıçımız çıktığı için utanmayacağız. Bu utanç duygusu yüreğime çöküyor ve öfkeyle solumaya başlıyorum. Abbott, neyin var senin diye soruyor. Ekmeğini yemedin mi? Çayın da duruyor. Yoksa yumurta mı istiyorsun? Küçükken kafa üstü düşmüş ve gazete satarak hayatını kazanan biriyle ne konuşabilirim ki? Zaten beni sonsuza dek doyuramayacağını, kendi ekmeğimi ve çayımı almam gerektiğini söylüyor. Eve geldiğinde beni elektriği yakmış kitap okurken görmek istemiyormuş. Abbott'un sayılarla arası çok iyi. Eve geldiğinde elektrik saatine bakıp ne kadar kilowatt kullanılmış olduğunu anlayabilir ve saati kapatabilir. Ben açarsam yine saati okuyarak bunu anlayabilir. Sonra da elektriği tümüyle kestirip gaz lambasına döner. Annesinin zamanında gaz lambası onlara pekala yetiyordu. Abbott'a da yeter. Sanki elektrikle ne yapıyor ki? Eve gelip balık patatesini yiyor ve yatmadan paralarını sayıyor. Babam gibi sabahları erken kalkıyorum ve onun gibi yürüyüşlere çıkıyorum. Annemin ailesinin gömülü olduğu Margaret mezarlığının oradan babamın beni iki kez götürdüğü Carrigonal'daki Norman Kalesi'ne gidiyorum. En tepeye çıkıyorum. Bütün İrlanda ayaklarımın altında. Shannon Nehri pırıl pırıl sularıyla Atlantik Okyanusu'na doğru akıyor. Babam bu kalenin yüzlerce yıl önce yapıldığını anlatmış ve burada kuş seslerinin kesilmesini beklersen Normanların savaş seslerini duyarsın demişti. Bir kere de karanlıkta Normanlarla İrlandalıların savaş seslerini dinlemek için gelmiştik ve ben bu sesleri duymuştum. Evet, duymuştum. Buraya artık tek başıma geliyorum ve Carrigonal tepesinden Normanlı kızların Fransızca şarkılar söylediğini duyuyorum. Bu beni tahrik ediyor ve kalenin en yüksek tepesinden bütün İrlanda'nın üstüne başına boşalıyorum. Bu hiçbir rahibe itiraf edemeyeceğim bir günah. Bu işi gizli bir yerde kendi kendine veya bir başkasıyla ya da bir hayvanla yapmaktan da büyük bir günah. Shannon nehrinden biri beni görecek olsa cehennemi boylarım. Rahipler bize hep bir başkasını, özellikle bir çocuğu, günaha itenlerin boynuna taş bağlanarak denize atılacağını anlatırdı. Ama birinin beni görebileceğini düşündükçe daha beter tahrik oluyorum. Tabii küçük bir çocuğun beni izlemesini istemem. Bu boynuma taş bağlayıp denize atılmam demek olur ama bir sütçü kız kalenin tepesine doğru başını kaldırıp bakacak olursa o da heyecanlanır ve kendine bir şeyler yapar herhalde. Kızlar bunu yapabilir mi acaba? Mickey Molloy aletleri yok ki yapsınlar dedi. Şu sağır Dominikan rahibi geri dönse de bu heyecan meselesini ona anlatabilsem. Ama o öldü ve günah çıkarmaya gittiğimde onun yerine gelen rahip bana denizin dibini boylayacağımı ve lanetleneceğimi söyleyecektir. Lanetlenmek, Limerickli rahiplerin en sevdiği sözcük. O'Connell meydanından Ballinacre'a doğru geri dönüyorum. Bu sokaktaki evlere sabah erkenden süt şişeleriyle ekmek bırakıyorlar. Bostanedeki işime başladığımda borcum ödemek kaydıyla bir ekmekle bir şişe süt ödünç almamda bir sakınca göremiyorum. Çalmıyorum ki, sadece ödünç alıyorum. Bu ölümcül bir günah sayılmaz. Hem kulenin tepesinde çok daha büyük bir günah işlemişim. Cehennemde nasıl olsa hep aynı cezayı alacak olduktan sonra bir iki ufak tefek günah daha işlenebilir. Ha bir tane günah işlemişim, ha bir düzine. Bir şişe sütü içip şişesini bırakıyorum ki sütçü servis yapmadı diye düşünmesinler. Sütçüleri severim. Bir keresinde bir sütçü bana iki kırık yumurta vermişti. Kabuklarıyla filan ikisini birden yemiştim. Günde iki yumurta ve bir litre bira içip başka hiçbir şey yemese bile insan yeterince güçlü olur demişti. İhtiyacın olan şey yumurta, istediğin ise biradır. Bazı evlere gelen ekmek daha farklı, daha pahalı olduğu için o ekmekleri tercih ediyorum. Sabah kalkıp kapılarında ekmeklerini bulamayacak olan zengin insanlara üzülüyorum ama ben de açlıktan ölemem. Aç kalırsam telgraf dağıtma işi için güç bulamam ve bu işte çalışamazsam bu sütlerle ekmeklerin parasını ödeyemem. Amerika'ya gitmek için para da biriktiremem. Amerika'ya gidemezsem kendimi Shannon nehrine atayım gitsin. Şu işe girmeme birkaç hafta var. Bu zengin insanlar birkaç haftada açlıktan ölecek değiller ya. Evdeki hizmetçilerini yollayıp bir ekmek daha alırıverirler. İşte zenginle fakir arasındaki fark da bu. Fakirler ikinci bir ekmeği alamazlar çünkü paraları yoktur. Ama öte yandan fakirlerin para olsaydı zenginlerin ekmek aldırmaya yollayacak hizmetçileri olmazdı. Aslında bu hizmetçilere dikkat etmem gerekiyor. Süt ve ekmekleri ödünç alırken kapı kollarını ya da posta kutularını cilalıyor olabilirler. Biri görecek olurlarsa hemen evin hanımına koşup serserinin biri ekmeğimize sütümüze çalıyor efendim diye yetiştirirler. Eve ekmek getirdiğimde Abbot şaşırıyor ama bir şey demiyor. Bu ekmeği nasıl aldın diye sormuyor çünkü onun gibi tepe üstü düşenler pek meraklı olmaz. Sadece gözlerini iri iri açıp annesinden kalan çatlak çay bardağından çayını içmeye devam ediyor. Gözlerinin ortası mavi ama etrafı sapsarı. Bu benim bardağım diyor sadece. Bununla çay içtiğini görmeyeyim. Babam işte limeriklerin bu konuşmasından hiç hoşlanmazdı. Abbot görmem diyor aslında. Babam oğullarımın burada büyüyüp limerikliler gibi konuşmasını istemiyorum derdi. Annem de istemiyorsun ama bizi buradan kurtarmak için de bir şey yapmıyorsun derdi. Ben yukarıda elma bahçelerinin duvarlarından atlayıp meyve topluyorum. Eğer bir köpek görürsem kaçıyorum çünkü Pedi gibi onlara nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bekçilerin peşime takıldığı oluyor ama o lastik çizmeleriyle hızlı koşamıyorlar. Bazen bisikletlerini atlayıp beni kovalıyorlar ama ben duvarlardan atlayarak bisikletle geçemeyecekleri yerden kaçıyorum. Abbot elmaları nereden getirdiğimi biliyor. Limerick'li sokaklarında büyürseniz eninde sonunda meyve bahçelerinde hırsızlık yaparsınız. Elmadan nefret bile etseniz bunu yapmak zorundasınız yoksa arkadaşlarına size muhallebi çocuğu der. Abbot'a her zaman elma ikram ediyorum ama ağzında diş yok ki yesin. Topu topu beş dişi var. Onları da elmanın üstünde bırakmak istemiyor. Ona dilim dilim kesiyorum. Yine yemiyor. Çünkü elma öyle yenmez. Öyle söylüyor. Ben de ama ekmeği dilimliyorsun diyorum. Elma elmadır, ekmek ekmektir. Kafa üstü düşenler ancak böyle konuşur. Michael bu kez çay ve kızarmış ekmekle geliyor. Bunlara ihtiyacım yok diyorum. Anneme söyle, kendi kendime bakabiliyorum. Onu göndereceği ekmekle çaya ihtiyacım yok. Teşekkürler. Michael elmayı veriyorum. Çok seviniyor. Gün aşırı gel diyorum. Daha çok elma yiyebilirsin. Böylece bana geri gelmem için ısrar etmiyor ve gözleri yaşarmıyor. Ben de buna seviniyorum. Irishtown'da her cumartesi pazar kuruluyor ve köylüler sebze, tavuk, yumurta ve tereyağı satıyorlar. Erken saatte pazar yerine gidip yüklerini indirmelerine yardım ediyorum ve birkaç peni bahşiş alıyorum. Akşam satamadıkları mallarından bana veriyorlar. Bazen orası burası çürük meyve sebzeleri de bana ayırıyorlar. Bir gün çiftçilerden birinin karısı bana kırılmış bir yumurta vererek yarın sabah kilise dönüşü günahlarından arınmış bir durumda yersin diyor. Yoksa gırtlağına yapışır. Bir çiftçinin karısı böyle konuşur. Balık ve patates dükkanları kapanırken artan balıklardan verirler umuduyla kapılarda bekliyorum. Bir tür dilenci oldum sayılır. Dükkanı kapatırken acele ettikleri zaman sadece patates kızartması verip gazete kağıdına sarıyorlar. İçlerinde en çok News of the World gazetesini seviyorum. İrlanda'da bu gazete yasaklandı ama İngiltere'den gizli gizli getiriyorlar. Gazetede mayolu kızların nefis fotoğrafları oluyor. Mayoları varla yok arası. Sonra bu gazete Limerick'te asla söz konusu olamayacak günahlardan bahsediyor. Boşanma gibi, zina gibi. Zina. Bu sözcüğün tam olarak anlamını çözemedim. Kütüphaneye gittiğimde sözlüğe bakacağım. Okulda öğrettikleri gibi kötü duygular ve düşüncelerden öte bir anlamı olduğundan eminim. Patates kızartmamla eve gidip Abbot gibi yatağa giriyorum. Abbot birkaç bira içmişse yatağında Rush'in yolu şarkısını söylüyor. Ben de patateslerimi yiyorum. News of the World gazetesine bayılıyorum. Bu inanılmaz olayları yazan sayfaları ve mayolu kızların vücutlarını yalıyorum. Artık gazetenin yalanacak bir tarafı kalmayınca Abbot ışığı kapatana kadar kızların resimlerine bakıyorum ve sonra battaniyenin altında o ölümcül günahı işliyorum. Laman'ın ya da annemin kartıyla ne zaman istersem kütüphaneye gidebilirim. Laman özellikle cumartesi günü yatağından kalkıp asla kütüphaneye gitmeyeceği için yakalamam imkansız. Annemin de üzerindeki yırtık pırtık giysilerinden utandığı için kütüphanenin kapısının önünde bile geçemeyeceğinden eminim. Mrs. O'Riordan beni gülümseyerek karşılıyor. Azizlerin hayatı seni bekliyor Frank. Ciltlercesi var. Kütüphane müdürüne senden söz ettim ve adına bir kart çıkartmaya karar verdim. Müthiş değil mi? Çok teşekkürler Mrs. O'Riordan. Azize Bakire Bridget'i okuyorum. Kutsal günü 1 Şubat. Öyle güzel bir kadınmış ki İrlanda'nın bütün erkekleri peşindeymiş. Fakat Azize Bridget'in babası kızının önemli biriyle evlenmesini istiyormuş. Azize Bridget ise kimseyle evlenmek istemiyormuş ve Tanrı'ya kendisine yardım etmesi için dualar ediyormuş. Sonunda gözünün teki akmış ve yanağından aşağı öyle bir iz bırakmış ki artık erkekler onunla ilgilenmez olmuşlar. Bir de Azize Wilch Fortis var. O şehit bir bakire. Kutsal günü 20 Temmuz. Annesinin 9 çocuğu varmış. 2 tane dördüz ve bir de Azize Wilch Fortis. Bütün kardeşleri inançları uğruna şehit olmuşlar. Azize Wilch Fortis de çok güzelmiş ve babası onu Sicilya kralı ile evlendirmek istiyormuş. Wilch Fortis tıpkı Bridget gibi çaresiz kalmış ve Tanrı onu yüzünde sakal bıyık çıkartarak kurtarmış. Sicilya kralı bu durumda bir kez daha düşünmek istemiş ama Wilch Fortis'in babası öylesine öfkelenmiş ki kendi kızını çarmıha gerdirmiş. Azize Wilch Fortis kocalarıyla başı dertte olan İngiliz kadınlarının dua ettiği bir azize. Rahipler bize bu bakire azizeleri hiç anlatmıyorlar. Örneğin Azize Agatha. Kutsal günü 4 Şubat. Bu ay tüm şehit bakireler için çok güçlü bir ay. Azize Agatha'nın da Sicilyalılarla başı derde giriyor. İsa'ya olan inancından vazgeçmesini isteyen Sicilyalılara diğer bütün bakire azizelerin vereceği cevabı veriyor ve hayır diyor. Sicilyalılar onu bir kazığa bağlayıp demir çengellerle etlerini parçalıyor ve ellerindeki meşaleleri vücudunda söndürüyorlar. Azize Agatha hayır diyor. Göğüslerini kesiyorlar. Azize Agatha hala hayır diyor. Sonunda kızgın kömürlerin üzerine yatırıp döndüre döndüre yakıyorlar. Tabii artık bu kadarına dayanamıyor ve son nefesinde İsa'ya bağlılığını belirterek ölüyor. Bu azizeler hep şarkılar söyleyerek ve son nefeslerinde İsa'ya bağlılıklarını ifade ederek ölüyorlar. Aslanlar etlerini parçalasa ya da bir lokmada yiyip yutsa fark etmiyor. Hele Azize Ursula'yı rahipler bize nasıl olmuştu anlatmamış. 11 bin masum bakiresiyle kutsal günü 21 Ekim. Azize Ursula'yı da yine babası putperest bir kralı evlendirmek istiyor. Azize bir süre uzaklara gidip bu konuyu düşünmem gerek diyor ve 3 yıl kadar 10 bin soylu ve masum genç kızla yollara düşüyor. Köln'de Hun hükümdarı ona evlenme teklif ediyor. Ursula hayır diyor ve Hunlar Ursula'yla 11 bin masum genç kızı öldürüyorlar. Ne diye bir evet deyip onca insanın hayatını kurtarmıyor ki? Bu bakire azizeler ne diye bu kadar inatçı oluyorlar anlamıyorum. Ben İrlandalı başpiskopos Aziz Molling'i seviyorum. Limerick'teki başpiskopos gibi saraylarda yaşamıyor. Aziz Molling bir ağacın kovuğunda yaşıyor. Diğer azizler onu ziyarete geldiklerinde ağacın dallarına oturuyorlar. Kuşlar gibi su içip kuru ekmeklerini yiyerek çok güzel saatler geçiriyorlar. Bir gün Aziz Molling kiliseye giderken yolda bir cüzdanlı nereye gidiyorsun diye soruyor. Kiliseye diyor Aziz Molling. Ben de gelmek istiyorum. Beni sırtına alıp götürür müsün? Aziz Molling tabii diyerek onu sırtına alıyor. Ama daha yola koyulur koyulmaz adam şikayete başlıyor. Şu gömleğin yaralarımı acıtıyor. Çıkar onu. Rahip gömleğini çıkarıp yola devam ediyor. Bu sefer adam burnum akıyor diyor. Mendil istiyorsan yok elinle sil. Hem sana tutunup hem burnumu nasıl sileyim? Pekala diyerek rahip kendi elini uzatıyor. Aynı şey diyor adam. Tek elim cüzdanı ve diğer elimle sana tutunuyorum. Eğilemem ki. Ama sen gerçek bir azizsen dönüp burnumu yalarsın. Aziz Molling bunu yapmak istemiyor ama yapıyor ve bu ayrıcalık için Tanrı'ya şükranlarını bildiriyor. Babam bir kere Michael'ın burnu tıkandığında bunu yapmıştı. Onu anlayabiliyorum ama Tanrı neden Aziz Molling'e cüzdanlı bir adamın sümüğünü yedirmek istesin? Şu Tanrı'yı hiç anlamıyorum zaten. Bir aziz olup herkesin bana hayranlık duymasını çok istiyorum ama bir cüzdanlının sümüğünü asla yutamam. Evet, aziz olmak istiyorum ama bunu gerektiriyorsa vazgeçebilirim. Bu kütüphanede azizlerin hikayelerini sonsuza dek okuyabilirim. Ancak bir gün Miss O'Riordan'la başım derde giriyor ve kütüphane maceram da böylece kapanıyor. O gün birinin masada bıraktığı bir kitap dikkatimi çekiyor. Yazarının adı Lin Yutang. Bunun bir Çinli ismi olduğunu herkes tahmin edebilir. Ben de Çinlilerin kitaplarında nelerden söz ettiklerini merak ederek kitabı alıyorum. Kitap aşk ve cinselliğe dair yazılarla dolu ve yine bilmediğim sözcüklere takılarak sözlüğe başvuruyorum. Erkek üreme organı sertleşir ve vajina yoluna girer. Bu sertleşme olayını biliyorum. Elimde sözcük donup kalıyorum ve Mickey Molloy'un köpeklerden farkımız yok deyişi kulaklarımda çınlıyor. Annelerimizin ve babalarımızın bunu yaptığını nihayet anlamış olmanın şokunu yaşıyorum. Babam beni yıllarca 7. basamaktaki melek hikayesiyle kandırmış. Miss O'Riordan sözlükte neye baktığımı merak ediyor ve yanıma geliyor. Bir takım dini sözler uyduruyorum. Bu kitap da ne? Masaya ters çevirip bıraktığım kitabı alıyor ve açık bıraktığım sayfaya göz gezdiriyor. Aman tanrım, bunu mu okuyorsun? Ben Çinlilerin de azizleri var mı acaba diye merak ettim de. Tanrım, bu iğrenç bir şey. Çinlilerin öyle çekik gözlü sarı tenli iğrençliklerinden belli zaten. Sana baktığımda aynı sarı tenli çekik gözlü Çinlileri görür gibi oluyorum. Bu kütüphaneyi derhal terk et. Ama azizlerin hayatını okuyordum ben. Derhal burayı terk et. Yoksa kütüphane müdürünü çağırırım ve seni görevlere attırır. Derhal günah çıkarmalısın. Bu arada annenle Mr. Griffin'in kartlarını da iade et. Annene bütün bunları yazabilirim ama kadıncağızın derdi başından aşkın. Onu bir de ben üzmek istemem. Çabuk dışarı. Bir kütüphaneci bu noktaya gelmişse artık onunla konuşmak mümkün değildir. Aslında o anda ona bütün o Azize Agatha, Azize Ursula ve 11 bin masum genç kızın hikayelerini ezbere anlatabilirim ama onun aklı Lin Yutang'ın kitabındaki tek bir kelimeye takılıp kalmış. Kütüphanenin arkasında park var. O gün hava güneşli ve sıcak. Otlar kupkuru. Balık ve patates peşinde koşmaktan, kütüphanecilerle uğraşmaktan bıkmış bir durumdayım. Dağların üzerinden ağır ağır süzülen bulutları seyrediyorum ve ağır ağır tekrar günahkar olma yoluna sürükleniyorum. News of the World gazetesinde bütün azizelerin mayolu resimlerini hayal etmeye başlıyorum. Azizeler Çinli yazara futbol oynadığımız topa benzer bir topla saldırıyorlar. Ve parkta erkek üreme organım aynı kitapta yazdığı gibi sertleşmiş ama sadece kendi kendine dikiliyor ve ben sarsılmaya başlıyorum. Parktaki kadınlar çocuklarını çağırarak hadi buradan gidelim artık diyorlar. O çocuğun yanına gitmeyin. Biri de bir polis çağırsın. 14. doğum günümden bir gün önce anneannemin gardırobundaki aynadan kendimi seyrediyorum. Bu görüşümle postanedeki işe nasıl gidebilirim? Üstüm başım yırtık pırtık. Gömleğim, kısa pantolonum, çoraplarım. Üstüm başım bir yana, kendim de pis ve bakımsız bir haldeyim. Saçımı ne kadar ıslatırsam ıslatayım, hepsi ayrı bir tarafa dikiliyor. Böyle dikilen saçlar için tek çözüm tükürük. Ama insan kendi kafasına nasıl tükürebilir ki? Şöyle havaya doğru okkalı bir tükürüp savurarak kafamla yakalamaya çalışabilirim. Bu arada gözlerim de kan çanağı gibi ve sürekli sarımsı bir iltihap akıyor. Yüzüm patlamış sivilcelerle dolu. Ön dişlerim öyle bir kararmış ki hayatım boyunca gülemeyeceğim artık. Vücudumda omuz diye bir şey yok. Bütün kadınların geniş omuzlu erkeklere bayıldığını biliyorum. Limerick'te ölenlerin arkasından ne adamdı diye kadınların konuşmalarını duyuyorum. Omuzları öyle genişti ki kapıdan sağ mağazı da yan dönerdi. Ama benim arkamdan zavallının hiç omuzu yoktu diyecekler. Omuzlarım biraz gelişmiş olsaydı hiç değilse 14 yaşında olduğumu anlarlardı. Okulda Fintan Slattery'den başka bütün çocukların geniş omuzları var ve ben Fintan gibi olmak istemiyorum. Onun sürekli diz çöküp dua etmekten yakında dizleri de yok olacak. Bir mum yakacak param olsaydı Aziz Francis'e giderdim ve Tanrı'yı şu omuzlarım konusunda bir mucize yaratması için ikna etmesini isterdim. Ya da pul param olsaydı Joe Louis'e mektup yazardım. Sevgili Joe, sen de fakir bir çocuktun. Peki ama o geniş omuzlara nasıl sahip olabildin? Bana anlatır mısın?